Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçen haftalarda Hazreti Musa'nın hayatında adım adım onunla beraber yolculuğa devam ediyorduk. En son Hazreti Musa'nın Allah-u Teala'nın emriyle Tur Dağı'nda yüklendiği nübüvvet vazifesini ifa etmek üzere Firavun'un sarayına, onun makamına çıkarak onun o dehşetengiz zulmü altında inleyen insanların yanında yer alarak Allah'ın varlığını, birliğini haykırmasını işlemiştik. Fakat bu haykırma, bu dik duruş aslında çok tehlikeli bir vartaydı. Çünkü Firavun binlerce insanı göz kırpmadan öldürmüş, adeta kafataslarından bir dağ meydana getirmişti. Çeşitli rivayetlerde 980 bin kişinin ölümüne yol açan bir katliam başlatmıştı. İşte Hazreti Musa yanında ağabeyisi, kardeşi Harun'la beraber böyle bir caninin, böyle bir katilin karşısına çıkıyordu. Ve onun hiç hoşlanmayacağı, baştan beri bütün saltanatını ilahlığı üzerine, kendi yüceliği üzerine kurduğu bir düzeni yıkmak için, ona meydan okumak için büyük bir çağrıyla, büyük bir davetle karşısına geliyordu. Bu aslında bir insanın tek başına tahammül edebileceği, altından kalkabileceği bir yük değildi. Bu yüzden Allah Hazreti Musa'nın kalbine bir sekinet, bir huzur nasip etmiş. Bunun da ötesinde ona teyidinin, yardımının, nusrat-ı ilahiyenin her an yanında olduğunu hissettirmek için siz Firavun'la konuşurken, ona leyin lisanla, yumuşak bir üslupla ifade ederken hakikatleri, tebliği, benim davetimi, ben de sizin yanınızdayım, sizi göreceğim, duyacağım diyerek Hazreti Musa'nın kalbini teyit etmiş, rahatlatmış ve kendi gücünün de, kudretinin de, ilminin de onun yanında olduğunu hissettirmişti. Bu manada Allah Hazreti Musa'yı iki büyük mucizeyle yine kuvvetlendirmiş. Bunlardan bir tanesi, daha önceki derslerimizde, sohbetlerimizde geçtiği üzere asasıydı. Yılana dönüşü veriyordu. Biri de yedi beyza, yani bembeyaz eliydi. İşte bunları Allah'ın kendisine verdiği olağanüstü haller, mucizeler olarak Firavun'a gösterdiğinde Firavun da kendi yandaşlarında bir araya gelmiş, bunun karşısında nasıl duracağını değerlendirmek için bir istişare, geniş tapanlı bir istişare toplantısı yapmaya karar vermişti. Vezirleri ve diğer yetkililer, Haman başta olmak üzere, biz dediler Musa'nın hakkından geliriz ve ülke çapında büyük bir ilanda bulundular. Kim Musa'nın gösterdiği bu olağanüstülüğe, bu sihre mukabil onu alt edecek başka bir sihir gösterirse biz onu destekleyeceğiz. Onu Firavun'un yardımlarıyla, hatta yaverliğiyle ödüllendireceğiz diyerek büyük bir ilanda bulundular. Randevu günü gelince, yani Hazreti Musa kardeşiyle beraber sihirbazlar da bütün mucizeleriyle toplantı yerine geniş tabanlı, herkesin rahatça izleyebileceği bir meydana toplanınca sihirbazlarla Hazreti Musa arasında konuşma başladı. Ve Hazreti Musa onların kendi ellerindeki ipleri, değnekleri o meydana saldığında yılana dönüştüğünü görünce büyük bir dehşete kapıldı. Çünkü görünüşte onların yaptığı ile kendi yaptıkları arasında bir fark yoktu. Nasıl olur, ben şimdi bunların karşısında ne yapacağım diyerek adeta kıvranmaya başladı. İşte onun adeta her anını kameraya alan sihirbazların başkanı yanındaki insanlara kendisi ama olduğu için Hazreti Musa'nın halini soruyordu. Onlar da anlatmaya başladılar. İşte Musa diğer sihirbazlar ellerindekileri atmaya başlayınca dehşete kapıldı. Yüzü renkten renge giriyor diyerek olan biteni anlatmaya başladılar. O da sessizce dinliyordu. Ardından sıra Hazreti Musa'ya geldi. Hazreti Musa da elindeki asasını en son olarak yere atınca bu asa büyükçe bir yılana, ejderhaya dönüşerek adeta o meydanda sihirbazların atmış olduğu ipleri, değnekleri tek tek yutmaya başladı. Sihrin son noktasında olan sihirbazlar bu son karenin, son yaşanan olayın, yani Hazreti Musa'nın asasının diğerlerini toplayıp yutmasının bir sihir olmadığını anladılar. Çünkü onlar sihrin sınırlarını, boyutlarını, neyin sihir, neyin göz boyama olduğunu, neyin ise bu ikisinin dışında üstün bir kuvvet, kudret tarafından meydana getirildiğini çok iyi anlıyorlardı. Bu yüzden Hazreti Musa'nın büyüklüğünü, yaptığı işin bir sihir olmayıp bir mucize olduğunu, onun arkasında büyük bir kudret olduğunu anladılar ve teslim oldular. Fakat bir taraftan da o ama hepsinin hocası konumundaki olan sihirbaz Hazreti Musa ile ilgili bilgi toplamaya devam ediyordu. Hazreti Musa'nın elindeki asayı yere bırakıp ejderhaya dönüşmesi veya büyük bir yılana dönüşmesi, sonra diğerlerini yutmaya başlaması Hazreti Musa'yı da çok şaşırtmıştı. Çünkü o bu mucizenin sadece bir yılan şeklinde olduğunu düşünüyordu. Devamını bilemiyordu. Bu manada Allah o mucizeyi değişik bir şekle büründürmüş ve o irili ufaklı pek çok ufak yılanı toplayıp yutmak üzere ona ayrı bir mahiyet vermişti. Bu Hazreti Musa'nın daha önce karşılaşmadığı bir şeydi. Dolayısıyla hayretler içindeydi. İşte o sihirbaza da Hazreti Musa'nın önce korkuyla dehşete kapıldığını, sihirbazların irili ufaklı pek çok asasının, yılanının ortalıkta gezindiğini gördüğünü, fakat kendi elindeki asayı bırakıp da onun her şeyi yutmaya başladığını görünce bu sefer de hayretten dehşete kapıldığını anlattılar. Bunun üzerine o sihirbazların başı, reisi konumundaki kimse de bu dedi, bir insanın kendisinin yaptığı bir şey değildir. Eğer Musa sihirbaz olsa, yaptığı sihir olsa, ne yaptığını, bunun neticesinde neyle karşılaşacağını, hangi işlere bunun gücünü yeteceğini bilir. Fakat ilkinde bu sihir değildi. Çünkü sihirbazlarının sihriyle kendisi arasında çok bir fark göremedi. İkincisinde de o asanın büyük bir yılana dönüşüp hepsini yutması zaten sihir değildir. Musa da sihir olmayan böyle bir şeyi ortaya koyabilecek bir insan değildir. Eğer gerçekten bu kendi iradesiyle, kendi isteğiyle, çabasıyla olmuş bir şey olsaydı, yaptığı bu şey yüzünden de hayrete kapılmazdı. Bu Musa'nın da üstünde, onun da iradesine, onun da davranışlarına hükmeden gerçek bir kuvvetin, yüce bir gücün, sonsuz bir ilmin eseridir. Bu da ancak Musa'nın Rab olarak ifade ettiği Allah Teala'dır dediler. İşte bu imanın ilk kıvılcımıydı. Bu manada başta üstadları olmak üzere diğer sihirbazların pek çoğu bu hakikati görünce, yani sihrin sonunun bittiğini, mucizenin başladığını, insan kudretinin, ilminin sınırının geldiğini, artık insanüstü bir kuvvetin, ilahi bir gücün her şeye hakim olduğunu anlayınca, idrak edince pes ettiler ve hemen biz Musa'nın Rabbine secde ediyoruz dediler. Aslında Firavun'un burada insanların toplanıp hepsinin şahit olmasını istediği manzara bu değildi. Firavun orada sihirbazların Musa'yı nasıl kıskıvrak yakaladığını, mahcup ettiğini, yerin dibine soktuğunu göstermek istiyordu. Musa'nın iddiasının ne kadar basit olduğunu, ne kadar kendi gücü, iktidarı karşısında çelimsiz olduğunu hissettirmek, böylece kendi otoritesini güçlendirmek istiyordu. Fakat bu plan tersine döndü. Herkes, Mısır halkı, orada izleyenlerin hepsi aslında Musa'nın ve onun temsil ettiği davanın Firavun'un ve onun iktidarından daha üstün olduğunu, bütün Firavun'un itimat ettiği sihirbazların bile Musa'ya teslim oluşuyla anladılar. Bu pek çok açıdan hiç beklenilmeyen bir durumdu. Firavun bir anda parladı ve siz dedi, beraberce anlaşarak gelmişsiniz. Musa sizin en büyük sihir üstadınızmış meğerse. Siz buraya pazarlıkla gelmişsiniz. Şimdi ben size hak ettiğiniz cezayı vereceğim dedi. Bir yandan Musa'yı paylıyor, bir yandan sihirbazları cezayla, tehditle korkutuyor. Bir yandan da halka yine zulümle, baskıyla gözdağı vermeye çalışıyordu. İşte bu hali biraz da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bütünleştirerek tekrar tasvir etmeye çalışalım. Hazreti Musa aleyhisselam asasını atıp onların yılanlarını yuttuğunu görünce hayretler içinde kaldı. Şimdi bu olayı Taha suresinin ve Yunus suresinden birkaç ayetle adım adım ilerleyelim. Taha suresinin 66 ile 69. ayet-i kerimeleri. Musa bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Ona, korkma. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz dedik. Yunus suresinin 81. ayet-i kerimesinin meali de şöyle. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Biz Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Son iki ayet-i kerime de Şuara suresinin 45. ve El-Araf suresinin 117. ayetleri. Evet, burada Hazreti Musa aleyhisselam bir beşer olarak, bir insan olarak korku içinde. Zaten Firavun'un sarayına çıkarken büyük bir dehşetle, korkuyla yüz yüze, biraz önce anlattığım sebeplerle bir zalimin karşısına çıkıyor ve sen yalancısın, sen Tanrı değilsin, sen bizim gibi bir beşersin, bir insansın diyerek ona meydan okuyor. Ve daha ötesinde onun iktidarının tamamen zulüm üzerine kurulduğunu, aslında insanlara adalet dağıtması gereken bir makamda duruşunun onu yoldan çıkardığını, makam sarhoşu olduğunu, etrafındaki insanlara zulmetmesi gerektiğini haykırıyor. Bu yönüyle bir meydan okuyor ve korku içinde. Bir de onun yaveri konumundaki sihirbazlar gelmişler, çeşit çeşit maharetlerini irili ufaklı, farklı boylarda, farklı renklerde, çeşitlerde yılanları ortaya atmışlar. Kendisininki bunların yanında nedir ki? Tam takdir edemediği için korku içinde. Sonra Allah onun kalbine ilham ediyor, vahyi gönderiyor ve korkma. Sen diyor üstün geleceksin. Sen sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptığı sadece sihirbaz ve büyücü işidir, hilesidir. Göz boyamaktır. Büyücü ve sihirbazların mutlak bir kudreti yoktur. Burada çok kısaca ona da girelim. Sihirbaz dediğimiz şey bir takım tılsımlarla, bir takım malzemelerle, dualarla, şunları bunlarla bazı olağanüstülükler yapar. Normal insanların yapamadığı bir takım şeyleri kullanır. Bazen sadece göz boyayarak, bazen cinleri vesaire kullanarak insanların duyguları, düşünceleri, hayatları üzerinde tesirler meydana getirir. Fakat sihir veya büyü dediğimiz şey, her ne kadar Kur'an tarafından varlığı kabul edilen bir şey olsa da, evet böyle bir şey vardır, ama sihirde, sihirbazda mutlak güce sahip olan, her istediğini yapabilecek potansiyelde varlıklar değildir. Sihirbazın mahareti ne kadar çok fazla olursa olsun, sihrin gücü ne kadar çok etkili olursa olsun, Allah'ın iznine tabidir. Ve İslam dini genel olarak sihre hoş bakmamıştır. Sihrin Hazreti Süleyman döneminde Harut ve Marut adındaki iki melek tarafından öğretildiğini ve bunların içinden insanların kötü olanları tercih ettiklerini, kendi işlerine gelen, kendi menfaatlerine gelen kısmını seçerek insanların arasını bozmaya, onları tahrif etmeye çalıştıklarını inşallah biraz daha ileride anlatacağız. Ama burada önemli olan şey, evet bu bir ilimdir, bir geçmişi vardır, göklerden indirilmiş kısmı vardır. Fakat insanlar bu sihri, bu büyüyü kötüye kullanmışlar, tahrif etmişler, bozmuşlar ve netice itibariyle onu insanların menfaatine kullanmaları gerekirken eşlerin birbirine soğuması, aile yuvalarının yıkılması, kısacası şeytanın emrine vermişlerdir. Bu yüzden nihai olarak İslam sihirle uğraşmayı, büyüyle insanlar arasında ayırmayı, kötülük kastetmeyi, kötülük yapmayı yasaklamıştır. Büyük günahlardan, kebair denilen günahlardan kabul etmiştir. Sihir, büyü, falcılık, gelecekten haber verme, kehanet vesaire gibi şeyler İslam'ın reddettiği, kabul etmediği yollardır. Burada da o devrin en büyük, en maharetli ilmi, insanların merak ettiği, ilerlediği, geliştirdiği kendisini ilmi sihir idi. İşte Allah da Hazreti Musa'yı böyle bir ilimde herkesin tavan yaptığı en üst noktada, zirvede olduğu noktada aslında kendi ilminin, kudretinin, mucizelerinin bunu gölgede bırakacağını göstermek için böyle bir mucizeyle göndermişti. Evet, şimdi Hazreti Musa'nın göstermiş olduğu mucize ve neticesinde sihirbazların secdeye kapanması neticesinde Firavun'un onlarla diyaloğunu, onlara vaat ettiği cezayı da ikinci bölümde işleyelim inşallah. Evet muhterem dinleyicilerimiz, ikinci bölümde, Şebnem Kuşağı programımızın ikinci bölümünde Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizeyle sihirbazların secdeye kapandığını anlatmıştık. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinin 46. ayetinden başlayarak bu hadise şöyle anlatılıyor. İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, öfkeden gözü dönmüş bir halde, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım, dedi. Aynı durum Taha suresinde başka bir ayet-i kerimede 71. ayette şöyle anlatılıyor. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Hakikat şu ki o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Şimdi mutlaka elleriniz ile ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. Firavun kendi iktidarının sarsıldığını görünce bunu kanla, zulümle tekrar kuvvetlendirmek istedi. Bu manada halkın önünde mahcup düştüğü için onu tekrar dehşetle, korkuyla geri almak istedi ve insanların yanında Hazreti Musa'yı da tehdit eder vaziyette ona inanan bu ilk müminleri büyük bir cezaya çarptıracağını, sağ koluyla sol bacağını veya sol koluyla sağ bacağını keserek, çaprazlama keserek onları hurma ağacına asıp orada ölene kadar bekletmekle tehdit etti. Bu gerçekten bir insanın düşününce bile tüylerinin diken diken olduğu acı bir olaydı. Ve Firavun bu tehdidiyle hem sihirbazları pusturmak, onları etkisiz hale getirmek, hem de insanlar üzerinde Musa'nın söylediklerinin hakikat olduğu düşüncesini yerleşmesine fırsat vermemek istiyordu. Ve burada Firavun'un belki de psikolojisini anlatan çok güzel bir cümle var. Ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Sihirbazlar bu müsabakaya girmeden önce eğer yenerlerse kendisine ne gibi bir mükafat vereceğini sormuşlardı. Firavun da size pek çok mükafat vereceğim ama belki de en önemlisi sizin benim yakınlarım olmanız. Sarayda istediğinizi yapabilmeniz, iktidardan pay sahibi olmanız vesaire, demişti. Onlar bu şekle o mükafata ulaşmak için belki de Firavun'un ve daha önce eğer beceremezlerse vereceği cezadan korktuklarından bu işi kabul etmişler. Biraz mükafatla, biraz ceza korkusuyla bu işe girmişlerdi. Fakat Firavun, ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi, diyerek aslında onların hayatları üzerinde, onların düşünce ve inançları üzerinde tek hakim olmak istediğini veya kendini bu konumda gördüğünü gösteriyor. Siz benim tebamsınız, halkımsınız, siz bana bağlısınız. Onun ifadesiyle ben sizin yüce ilahınızım. Dolayısıyla sizin üzerinizdeki her türlü hak ve selahiyetim sizin bedeninize ait olduğu gibi duygu ve düşüncelerinize aittir. Siz her şeyinizde bana tabi olmak zorundasınız. Her şeyinizi bana teslim etmek zorundasınız. Kime inanacağınızı, kime inanmayacağınızı, kimi tasdik edip kimi yalanlayacağınızı ancak benim kararlarım belirler. Bu aslında bir manada Mekkelilere de söylenmiş bir şeydi Peygamber Efendimizin devrine. Çünkü Mekkeliler o dönemde kendi kölelerini, cariyelerini bedenleriyle beraber, ruhlarıyla, düşünceleriyle, inançlarıyla sahip olduklarının düşüncesindeydiler. Yani bir köle nasıl olur da benden farklı düşünebilir, benim inancımı reddedebilir, benim taptığım putları görmezden gelebilir veya bunlara yüz çevirebilir? Benim kölem nasıl olur da Muhammed ismindeki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, bu insana tabi olur? Ben bunu reddettiğim, yalanladığım halde bu köle nasıl benden farklı düşünebilir, bana ters düşebilir? İşte Firavun'un psikolojisi de böyle. Siz benim halkımsınız, siz benim onun mantığıyla yaşattığım insanlarsınız, yarattığım insanlarsınız. Her şeyiniz bana bağlı, her şeyiniz bana muhtaç. O halde siz sadece ve sadece benim çizdiğim hayatta, benim çizdiğim çerçevede düşünebilirsiniz, yaşayabilirsiniz, hissedebilirsiniz, inanabilirsiniz. Bunun dışında bir hayat, bunun dışında bir düşünce ve inanç size yakışmaz. Bu benim sizin üzerinizdeki otoritemi inkar demektir. O halde beni inkar ediyorsanız, benim otoritemi hiçe sayıyorsanız, ben de gereken her türlü cezayı size layık görebilirim. Bu maalesef cahiliye insanların ferdi inancı olduğu gibi, aynı şekilde devlet bazında da zaman zaman cahiliye toplumlarının, cahiliye devletlerinin de başvurduğu bir şekildir. Cahiliyeyi temsil eden devletler, aynı Rusya'da komünizm döneminde olduğu gibi, insanların evlerini, insanların okullarını, aile hayatını planladığı gibi onların düşüncelerini, inançlarını planlarlar ve bu düşünce çerçevesi dışında, bu ideoloji, bu fikir dışında hiçbir yabancı fikri kabul edemezler. Daha önce Azerbaycan'da 90'lı yıllarda bulunduğumda oradan çok farklı hikayeler dinlemiştim. Daha komünizmin esaretinden yeni çıkmış bu kardeşlerimiz, komünist Rusya döneminde aslında evlerinin, arabalarının olduğunu anlatıyorlardı. Ve o geçiş döneminde pek çok sıkıntı, maddi sıkıntı, savaş vesaire de yaşadıkları için eskiye de bir özlemleri vardı. Yani biz Sovyet döneminde işte elektrik parası ödemiyorduk, su parası ödemiyorduk, şu parası ödemiyorduk, bu parası ödemiyorduk. Her birimizin bir evi, iyi kötü bir arabası vardı. Fakat bu sisteme uyduğumuz müddetçe huzur içinde yaşıyorduk. Kim ki bu sistemin dışında başka bir sisteme, başka bir inanca, başka bir fikre kayarsa o da çok şiddetli bir şekilde cezalandırıyordu diye anlatırlardı. Hatta örnekler verirlerdi. İşte falanca mahallede bir kişi vardı. Bu akşamleyin evinde gizlice Kur'an okumuş. Sabaha o şahısla birlikte o ailesi yok olmuş. Nereye gittiği, kim götürdüğü belli değil. Neden? Çünkü devletin, o cahiliye toplumunun izin verdiği İnancın, yaşayışın dışına çıkmış. Devletin yasakladığı bir Kur'an-ı Kerim'i almış, okumuş, gizlice de olsa, evinde de olsa otoriteye kafa tutmuş. O halde bunun yaşamaya hakkı yok. Hatta daha ötesini söylemişlerdi. Kimse o şahsın kim tarafından alıp götürüldüğünü, nereye gittiğini, onun akrabasının, onun yakınlarının, çocuklarının, hanımlarının başına ne işler geldiğini, suç işlemeyen masum kimselerin şimdi nerede olduğunu sorma imkanı bile yok dediler. Bu manada cahiliyet gerek Firavun'un zihninde, gerekse daha sonraki asırlarda devlet bazında hiç değişmiyor. Cahiliye toplumları kendisinden başka hiçbir düşünceye yaşama hakkı tanımazlar. Aynı şu an Kudüs'te, aynı şu an Filistin'de, aynı şu an Çin'de ve diğer ülkelerde olduğu gibi. İslam, daha önceki dinleri, daha önceki milletleri kendi özgür iradeleriyle dinlerine bağlı, dinlerinin icabını, gereklerini yapabilecek şekilde yaşamalarına müsaade etmişken, Hristiyanlar İspanya'da, Endülüs'te hakim olunca orada tek bir Müslüman, tek bir Yahudi bırakmayıncaya kadar orayı silip süpürmüşlerdi. Yahudiler 50-60 yıldır Filistin topraklarında aynısını yapıyorlar. Bu onların sığ fikirlerinin, hakikatten uzak cahili zihinlerinin, yaşayışlarının bir neticesi. Cahiliye toplumu, küfür toplumu, isyan toplumu imanın yeşermesini hazzedemez. Burada da Firavun, ben size izin vermeden, madem ki Musa'ya inandınız, o halde bunun cezasını, faturasını acı bir şekilde çekeceksiniz ve sizden öncekilere de, sizden sonrakilere de ibret olacak şekilde bir daha kimsenin bu işe heves etmemesi için en acıklı cezaya çarptıracağım sizi diyerek tehdit etti. Peki böyle bir tehdit, iman etmiş, imanın hakikatini görmüş, doğruyu yanlışı fark etmiş kimseye bir göz boyar mı? Onu bu imanından, bu teslimiyetinden vazgeçirir mi? İşte bunun cevabında Taha suresinin 72. ayet-i kerimesinde şöyle sihirbazların dilinden buluyoruz. Bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin dediler. Şuara suresinde de zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. Taha suresinin 73. ayet-i kerimesi devam ediyor. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Evet, sihirbazlar bir anda adeta gözlerinin önünden bir perde kalkmışçasına, gözleri hakikati gerçekten görmüşçesine hem Hazreti Musa'nın gerçek hüviyetini, peygamberliğini, nübüvvetini anladılar. Hem Allah'ın varlığını, birliğini idrak ettiler. Hem de yaptıkları işlerin ahiret gibi bir hesap gününde karşılığını göreceğini anladılar. Zaten gerek Hazreti Musa'nın Firavun'un karşısında söylediği Allah ve ahiret günüyle ilgili temel inançlar, gerekse imanın bütünü, bu bütün onların dile getirdiklerini içine alıyor. Yani Allah'ı bilen her insan aynı zamanda ahiret gününün endişesini taşımak zorunda. Çünkü Allah'a imanın tabii neticesi insanın kendi acziyetini görmesi, hakkını, hududunu fark etmesi, bu dünyanın geçiciliğini, bir imtihan oluşunu fark etmesi ve neticesinde ahirette hesaba çekileceğini görmesi. İşte o bir anda sihirbazlar Hazreti Musa'nın bütün söylediklerini en derinden bir şekilde anlamış, Allah'ı fark etmiş, ahiret gününe iman etmiş, kendi yaptıklarının hesabını vereceklerini bütün benliğiyle, samimiyetiyle anlamış, hissetmiş ve bu acziyet içinde, bu hakikati idrak içinde şimdiye kadarki hayatlarını göz önünde bulundurmuşlar ve yapmış oldukları, bazen istemeden yapmış oldukları büyü, günah ve benzeri hatalardan da tevbe etmeye başlamışlar. Demek ki ahirete inanan insan hatada ısrar edemez. Demek ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden insan amellerini, yaptıklarını sık sık gözden geçirir, eksiklerini telafi etmeye ve hatalarından tövbe etmeye çalışır. Yine Allah'a ve ahiret gününe inanan insan bu inanç uğruna yapması gereken her şeyi gözü kapalı, gözü kara bir şekilde göğüsleyerek sonuna kadar götürür. O iman uğrunda gerekirse malını ve canını feda eder. İşte sihirbazlar da aslında iman sahibi kimseler olarak çok uzun yaşamadılar. Firavun'un dedikleri gerçek oldu. Firavun yapacağı bütün zulmünü icra etti. Ama onlar o çok kısacık bir anda, karar anında doğruyu seçerek hem geçmişte yapmış oldukları hatalarının kefaretini ödediler, hem de ilk mümin şehitler olarak Hazreti Musa devrinde Allah'a kavuştular. Geçmişi sildikleri yetmezmiş gibi kendinden sonra gelecek müminlere de nasıl yaşanması, nasıl ölünmesi gerektiği hususunda da güzel bir örnek oldular. Bu manada onların iman ve teslimiyetleri, onların Firavun'a karşı isyan ve Allah'a şehadetleri Kur'an-ı Kerim'de yerini buldu. Bu iman da aslında onların sihir müsabakasına giriştiklerinde Hazreti Musa'ya önce sen mi atarsın biz mi atalım diye edep ve haya ölçüleriyle o peygambere, o ulul azm peygambere göstermiş oldukları ufacık bir saygının neticesiydi deniyor tefsirlerde. Yani hak ve hakikat erine, Allah dostuna, Allah'ın peygamberine ufacık bir hürmet, ufacık bir edep ve haya insana hem bütün hayatı boyunca yapmış olduğu sihir gibi büyük günahları için bir kefaret, hem iman hem de şehadeti nasip ettiriyor. O halde tersini düşünecek olursak, mefhumu muhalifiyle bu işe bakacak olursak, Allah dostlarına, Allah'ın elçi olarak, peygamber olarak seçip gönderdiği kimselere yapılacak en ufak bir edepsizlik, hayasızlık, hakaret, küçük görmek, o da insanı hem şehadetten hem imandan mahrum bırakabiliyor. Belki küfür ve dalalet üzere insanın ahirete gitmesine sebep olabiliyor. Biz burada kıssaya, sihirbazların yaşadıklarına devam edelim. İşte orada söyledikleri bir söz çok önemli. Sen yapacağını yap ey Firavun. Senin hükmün sadece bu dünyaya geçer. Yani sen sadece bizim bedenimize hükmedebilirsin. Duygumuza, düşüncemize, inancımıza ambargo koyamazsın. Bunların vizesini senden almak zorunda değiliz. Biz mümin insanlar olarak, muvahhid insanlar olarak, hür insanlar olarak doğduk. Fıtratımız böyle. Daha sonra kirlendik ama şimdi tekrar o Allah'a dönmüş bulunuyoruz. Ve o Allah'a döndükten sonra sen bizim sadece bedenimize hükmedebilirsin. Biz doğruyu gördükten sonra artık geri adım atmayız. Tekrar küfrün o bataklığına, şirkin, isyanın o zifiri karanlığına dönmeyiz diyerek Firavun'a meydan okuyorlar. Nihayet bizim yaşayacağımız dünya hayatı geçici bir dönem. Ama biz ebedi olarak yaşayacağımız, sonuçta Allah'a döneceğimiz bir ölümle karşı karşıyayız. Ve bu noktada, bu zor karar anında pes etmemek, geri adım atmamak, imana kavuştuktan sonra tekrar mahrum olmamak için Allah'a yalvarıyorlar. Ellerini Allah'a açıp, Rabbimiz bize bol bol sabır ve teslimiyet ver, Müslüman olarak canımızı al diye dua ediyorlar. İşte bu dua da Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen bir dua şekli. Demek ki Müslümanın sıkıntılar, musibetler, boyunu aşan zulümler, işkenceler altındaki niyazı bu olmalı. Ya Rabbi bize sabır yağdır. Sabır, hayatı bütünüyle kuşatacak iki önemli kavram. Daha önceki sohbetlerde de konuştuğumuz üzere birisi sabır, birisi şükür. Sabır, insanın tahammül edemediği, gücünün tükendiği, sabredemediği, dayanamadığı hususlarda sergileyeceği fazilet. Şükür ise kavuştuğu nimetlerin sahibini unutmamak. Her türlü nimeti yaşarken, hissederken o nimet verene şükretmek, teşekkür etmek, minnet altında olmak. Böylece bütün hayat bu iki kanatla ancak geçilebilir. Zaten başımıza ya sıkıntı, dert, musibet, bela gelir ya da bolluk, refah içinde yaşarız. Eğer biz sabırla ve şükürle kanatlanmışsak bu iki zorlukta da, yani belaların zorluğunda da, nimetlerin zorluğunda da yüz akıyla geçebiliriz. Sakın demeyin nimetlerin zorluğu olur mu diye. Elbette yine daha önce konuştuğumuz gibi nimetlerin zorluğu belki sıkıntıların zorluğundan daha fazla. Çünkü insan sıkıntı, hastalık, musibet anlarında Allah'ı çokça hatırlar, kolay kolay unutmaz. Ama bollukta, refahta, sağlık ve afiyette, gençlikte Allah'ı hatırlamak, işte bu da er kişinin işidir. Şükür o yüzden nimetler içinde çok daha zordur, sıkıntılar içindeki sabra göre. Rabbim bizi sabırla da şükürle de zinetlendirsin. Bizi tahammül edemeyeceğimiz zor belalarla imtihan etmesin. Böyle imtihanlarla karşılaşırsak da bizi yüz akıyla bu imtihanları geçen, hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden ve canını Müslümanlar olarak Allah'a teslim eden kullarından eylesin. Şimdilik bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraber olmak ümidi ve duasıyla önümüzdeki hafta Firavun'un sihirbazlarına yaptıkları ve bundan sonra Hazreti Musa'nın hayatında değişen, gelişen hadiseleri işlemeye devam edeceğiz. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.